Yüksel ki yerin bu yer değildir. Dünyaya gelmek hüner değildir. Bize gayret yaraşır, merhamet Allah'ındır. Hükmü ati ne fakirin ne şeyhin şahındır. Vefatının sene-i devriyesinde Namık Kemal'i rahmetle yad ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, sizlere İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile yeniden sizlerleyiz. Evvela programa başlamadan sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. 4x4 isimli Twitter hesabından bizlere ulaşabilir, programdan kesitleri seyredebilirsiniz. Bugün yine bir konu, bir haber, bir kitap ve bir söz konuşup akabinde bunlardan kıssadan hisse çıkartacağız. Sözü uzatmadan sizlere kıymetli Mehmet Lütfü Arslan abiyi takdim edeyim. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim?
Teşekkür ederim Ömer Faruk'cum. Allah'a hamdü sena ederiz. Ben de hayırlı bir program olsun diye dua ediyorum. İnşallah sözümüzün tesirini Cenab-ı Hak halka eylesin. Biz de boş konuşmaktan, boş şeylerle uğraşmaktan muhafaza buyursun.
Çok teşekkür ederiz. Başlamadan önce en güzel duayı yaptınız herhalde abi. Dilerseniz ilk önce haberle başlayalım. Bugün Tayyip Bey dünya ABD'den ibaret değil şeklinde bir söz söyledi. Biraz bunun üzerine konuşalım. İlk önce vize problemi yaşadık ABD ile. İşte evvelden beri devam edip gelen FETÖ'nün iadesi davası var. Şimdi de Rıza Zarrab operasyonu gündemimizi meşgul ediyor. Yani varsa yoksa ABD'nin bize karşı yaptıkları, yani bu artık can sıkıcı seviyeye geldi. Sanırım bunun üzerine de bir söz söylendi. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz abi?
Ömer Faruk'cığım, şu anda bir savaş var. Adı konmamış ama her halükarda, her sahada, her efendim boyutuyla yaşanan büyük bir savaş var. Biz stratejik müttefik olarak bize ifade edilen, halbuki stratejik kölelik olarak bugüne kadar sürdürdüğümüz bir konumdan çıkmak istiyoruz. Bununla ilgili birkaç adım attık. Bununla ilgili birkaç stratejik hamle yaptık ve bu görüldü tırnak içerisindeki Efendimiz tarafından. Ve şu anda bunu bugüne kadar yürüttüğü taşeronlarla yürütmüş olduğu o başarıyı, ya da daha doğrusu bizi zapturapt alma meselesini artık tamamen o taşeronları da aradan çıkartarak devam ettirmek niyetiyle üzerimize hamle yapıyor. Ortadaki bütün kavga tam da bu hamlenin, aslında bu hamlelerin tezahüründen ibarettir. İşte efendim yolsuzluk olmuş da, o belge göndermiş de, bu işte almış da, bunu da tutuklamışlar da. Yani bunların hepsi bir hani tiyatro sahnesinin farklı rolleridir. Farklı rol kesme görüntüleridir. Asıl olan, oyunun esas adını doğru koyalım. Biz kendimize biçilen rolü artık oynamak istemiyoruz. Ayağa kalkmak ve kendi başımıza, kendi kararlarımızla dik durmak istiyoruz. Kendi hayatımızı yaşamak ve bir devlet neyse, yani bağımsızlıktan ne anlıyorsak, bir devletin bağımsızlığı ne anlama geliyorsa, bunu yaşamak istiyoruz. 100 yıldır ilk defa böyle bir fırsatı önümüzde bulduğumuzu hissediyoruz, görüyoruz. Bunu efendim başkaları da görüyorlar. Bu mücadeleye girdiğimizin farkındayız. Bizi bugüne kadar pranga altında tutan, özellikle 45'li yıllarda, 45'ten sonra hem boynumuza, hem kalbimize, hem ruhumuza, hem de ayaklarımıza o prangayı vuran stratejik efendimiz bunun farkına vardı ve elinden bizi yitirmemek için her türlü atraksiyonu deniyor. Yapacak da, bu artarak devam edecek. Hiç kimse bundan sonra şey beklemesin. Şimdi zaman zaman şöyle yorumlar ya da haberler de duyuyoruz. Ya bu kadar gerilim olabilir mi ya? Bir devlet, bir millet bu kadar gerilimi taşıyabilir mi? Hep bir varoluş yok oluş mücadelesi veriyoruz. Hep bir efendim tansiyon yüksekliğiyle devam ediyoruz. Şöyle söyleyeyim onlara da. Ya biz buraya gelmekle hata ettik zaten. Yani bu Anadolu topraklarına gelmekle en büyük hatayı işledik zamanında. Ki dedelerimiz onu işlemişlerdi. Tırnak içerisinde kullanıyoruz o hata ifadesinde.
Evet.
O hata neydi? İlahi kelimetullah için Avrupa'nın ortalarına kadar gelmekti. Şimdi bunu biz, Edirne'ye kadar bizi geriletmişler. Tekrar yapabilecek bir konumdayız, potansiyeldeyiz. Her an ayağa kalkabiliriz. Dolayısıyla burada bulunuyor olmak, bu toprakta bulunuyor olmak baştan o gerilimi yaşamaya talip olmaktı. Geri dönüp de rahat edeceğimiz bir yer yok. Burada kalacağız. Gerilimle, her gün belki stresle, tansiyon, yüksek tansiyonla yaşamaya alışacağız. Bu bünyede, bu efendim topraklarda, bu bünyeyle yaşamak bizim için bir kaderdir. Dolayısıyla ortadaki gerilim zaten hali tabiimizdir. Bunu herkes bir şekilde normal görsün, içselleştirsin ve bu şekilde yaşamaya, belki artarak o tansiyonun devam edeceğini de bilerek yaşamaya devam etsin.
Peki abi, şimdi genel olarak bu manzaradan bahsettiniz bize ve bu tansiyonun yükselerek devam edeceğini söylediniz. Ekstra bunun haricinde de size bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizim ismimiz Yeni Nesil Gençlik Programı. Genel itibariyle gönlü genç olanlara hitap ediyoruz ama yaşı genç olanlar bizi dinliyorlar. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani yaşı genç olanların ekstra olarak yapması gereken bir şey var mı bu durumda? Yani operasyonlar sürüyor, ABD'de daha devam ediyor, işte rüşvetler, yani birçok detay var. Ama bunun haricinde arkada da bir oyun olduğunu, bir el tarafından oynatıldığını söylediniz. Ekstra ne yapmamız gerekiyor gençler olarak?
Yani bir hak batıl mücadelesi gibi böyle keskin ve biraz da belki basitleştirici bir tarzda ele almak meseleyi, bazı gerçekleri de görmemize engel olmamalı. Yani diyelim ki yolsuzluk yapılmışsa ya da işte birileri böyle namusunu, onurunu, haysiyetini koruyamamışsa, yani bir dik duruşa rağmen aradan birileri böyle o kendi menfaatlerini, küçüklüklerini bir şekilde sergileme durumunda kalmışlarsa, biz bunu görmemezlikten gelmeyelim. Ben bunu söylemiyorum. Ama diğer taraftan da ortadaki oyunun, esas oyunun daha farklı olduğunu, tavşan kaç tazı tut şeklinde ortada farklı bir oyun olduğunu görmemiz gerektiğini söylüyorum. Hatta zatında bu oyun, daha doğrusu ortadaki mücadele, bir hayat tarzı mücadelesidir. Bizi kendi amaçları ve çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyenlerin böyle bir, hani bir milleti dize getirmek ya da bir coğrafyanın sahibini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek isteyenlerin aslında üzerimize böyle bir hayat tarzıyla geldiğini görmek gerekiyor. Yani yaşı genç olanlar dediniz, genç kardeşlerimiz dinliyorlarsa eğer bizi, şunu bilmeliler: yani bu ülkenin evladı olmak, bu ülkede yerli ve milli kalmak, buranın nasıl bir mücadeleyle elde edildiğini, bizi rüyasında gören insanların neyin derdini güttüğünü, dolayısıyla burada benim üzerime gelenlerin de aslında niye geldiğini anlamanın en büyük onlar için mücadele olacağını bilmeleri gerekiyor. Yani kim olduklarını öğrensinler. Biz dediğimiz zaman o bizim altını nasıl doldurduğumuzu öğrensinler. Bunu bilmek yetmiyor. Bunu yaşamak da gerekiyor. Yani ben nasıl bir hayat tarzı tutturur, nasıl bir efendim yaşama biçimine sahip olursam o bizim hakkını veririm. Bu topraklarda bulunmanın, bu topraklara niye geldiğime dair o unutmamam gereken andımı nasıl hatırlarım? Bunu işte belki bilip ona göre yaşamak gerekiyor. Orada da dediğim gibi mücadele hayat tarzları mücadelesidir. AVM'lere gidersek, efendim bir sinemasıyla, tiyatrosuyla, işte Hollywood ürünleriyle, ortadaki efendim bilişim ürünleriyle, yani bir Amerikalı gençten farksız bir hayat devam ettirirsek, biz zaten zokayı yutmuşuz demektir yani.
Hayalimize.
Yani hakikaten onu söylüyorum. Yani mücadele budur aslında. Yani silahlı mücadele de belki zamanı gelecek. O zaman da belki insanların dönüp işte 15 Temmuz'da olduğu gibi tankların önüne dikilmek gerekecek ya da başka türlü bir mücadele mümkünse onu yapmaları gerekecek. Ama esas mücadelenin hayat tarzları boyutunda tüketim alışkanlıkları ve bir, yani Müslümanca yaşamak ya da yaşamamak bağlamında esas şekillendiğini görmemiz gerekiyor. Yani bu bizim esas belki konuşmamız gereken bir şeydir Ömer Faruk.
Abi çok teşekkür ederiz. Bence gayet güzel yorumladınız. Ağzınıza sağlık. Peki kısadan ise ne diyelim? Her şey ABD'den ibaret değil sözüyle yola çıktık. Genel durumu özetledik. Buradan nasıl bir kısadan ise çıkartabiliriz?
Her şey ABD'den ibaret değil. Her şey aslında hayat tarzının mücadelesinden ibaret. Orada da biz hangi hayat tarzının müdafisi olduğumuzu düşünelim. Neyi kaybettiğimizi hatırlayalım.
Yani neyi kaybettiğimizi hatırlayalım.
Bunu esasında hatırlamamızı istemiyorlar. Neyi kaybettiğimizi hatırlarsak ayağa kalkacağız. Ayağa kalktığımız zaman da onlar rahatsız olacaklar.
Yani şöyle toparlayayım abi, müsaadeniz olursa. Her şey ABD'den ibaret değil. Mesele hayat tarzı mücadelesidir.
Evet.
Neyi kaybettiğimizi hatırlayalım şeklinde gerekiyor. Bir kısadan ise çıkartalım. Ve buradan hemen 2x2'mize devam edelim. Bugün renkli bir konu seçtim. Sizin de böyle çok içerisinde yer aldığınız bir sosyal medya mecrasını konuşalım abi. Bugüne Eyvah. Kadar Facebook konuştuk.
Şimdi bir bağlam. Diyecekler ki yani ne konuşuyorsun şimdi, ne bu, ne periz, bu ne lahana turşusu, hayat tarzı diyorsun, ondan sonra bu sosyal medya mecrasında bulunuyorsa. O da güzel tabii, yani o da sorulması gereken bir şey. Biz kendi kendimize vuralım da.
Ben zaten mümkün mertebe konuları öyle seçiyorum abi. Böyle zayıf olduğumuz, genelde arkadaşlarıma da şey yapıyorum, danışıyorum konuları seçerken. En böyle zayıf olduğumuz noktaları alıp konuşalım istiyorum ki evet, öyle değsin bize. Facebook konuştuk bir bağlam itibarıyla. Ondan sonra Instagram'ı konuştuk. Şimdi üçüncüsüne geldik. Sizin de dediğim gibi içerisinde yer aldığınız güzel bir sosyal medya mecrası. Benim de en sevdiğim sosyal medya mecralarından birisi. Şimdi Twitter'ı konuşalım. Güncelleyenler için 280 karakter, güncellemeyenler için 140 karakterde derdimizi anlatmak şeklinde bir başlığımız olsun. Twitter 2006 yılında kurulmuş, kullanıcıların 140 karakteriyle sınırlandırılmış tweet adı verilen gönderileri paylaştığı sosyal medya mecrası şeklinde anılıyor. Abi ne söylemek istersiniz Twitter hakkında? Geçmiş programlardan hatırlıyorum, arşiv niteliğinde kullandığınızı söylemiştiniz. Biraz evet, daha açalım dilerseniz.
Evet, Twitter 140 karakterle olunca biraz bize şu anlamda cazip geldi. Yani hani kısa kesterler ya, işte kısa kesmek noktasında evet, çok böyle bize bir şey veriyor. Bazı cümleler oluyor mesela, uzadıkça uzuyor. O 140 karaktere sığdıracağım derken ben bir tür hani cambazlık ya da o işle ilgili böyle bir ameliye, bir emek sarf ettiğimi gördüm ve o bir müddet sonra hoşuma gitmeye başladı.
Şey gibi mi, böyle özü dışarı çıkartmak gibi mi kelimenin özünü?
Hem öyle hem de sonuçta bir kelime işçiliği yapıyorsunuz. Yani bunu nasıl ifade ederim? Şu şekilde ifade ederim. Bak dolayısıyla böyle yazarsam acaba hangi anlam kaybolur? Hangi anlamın kaybolmasına razıyım da hangi anlamın öne çıkmasını istiyorum derken o 140 karakter ciddi bir anlamda terbiye aslında bir şeyi de veriyordu. O biraz cezbetti bizi. Oraya o şekilde girmiş olduk ama 280'le artık o şeyimizle, elastikiyetimizle kalmadı. Belki o bile belki bir müddet sonra şey gelecek. Çünkü aslında her bir mecranın size sunduğu form, yani biçim, sizin oradaki oyun tarzınızı da etkiliyor, değiştiriyor. Yani sen şimdi şöyle bir dörtgen yerde maç yapacaksın dedikleri zaman farklı. Bir de futsal diye bir şey var değil mi şimdi? Hani
evet, salonlarda.
Salon futbolu mesela. Oradaki sahip olunan teknikle işte halı sahada veya işte çim sahada sahip olunan teknik arasında fark var. Oyun kuralları da ona göre değişiyor. Dolayısıyla her bir mecra aslında hem oyun karakterini, hem oradaki insanların niteliklerini, hem de belki oyunun kuralını değiştiriyor. Twitter bu anlamda Face ve Instagram'a göre biraz daha metin ağırlıklı, daha sözel ve metin edebi tarafı önde olan bir mecra gibi. O yüzden orayı da genellikle mesela daha entelektüel düzeyi yüksek yer gibi görürler. Belki hani profesyonel çalışanlar için LinkedIn var mesela. O
evet,
daha belki meslek yoğun bir yerdir. Orası bir tık daha üsttedir herhalde Twitter'a göre. Burada bulunmak benim için arşiv anlamı taşıyor dediğim gibi. Yani hoşuma giden bir şeyi paylaşıyorum. Sonrasında dönüp baktığım zaman da işte evet, kalıyor bunlar gibi düşünüyorum. Bir de paylaştıklarımdan işte bir arkadaşlarım, kardeşlerim, takip edenler istifade etsin diye bir şeyim de var. Ama mecra çok şey kullanılıyor, onu da görmek lazım. Yani yorumlar özellikle, herhangi bir sözün ya da siyasi yorumun altına konan yorumların pespayeliği de doğrusu. Yani nasıl entelektüel bir mecraymış bu diye böyle insanı kara kara düşündürtecek derecede de vehamet arz ediyor. Yani bunu da görmek lazım.
Ciddi bir bu troll adı verilen kültürün hakimiyeti var orada. Doğru
evet,
söylüyorsunuz.
Evet.
Abi biraz da şey konuşalım, böyle Twitter'ın siyasi tarafını. Genelde Twitter'ı kullanan insanlar dediğiniz gibi işte fikir paylaşımı, siyasi meselelere yorum yapmak için kullanıyorlar. Neden böyle bir görev üstlenmiş oldu Twitter? Ya Facebook'ta bu kadar siyasi meselelerle karşılaşmıyoruz Twitter'a göre. Twitter'ın bu kelime işçiliğinden dolayı mı oluyor bu kadar siyasi bir görev üstlenmesi?
Yani bu işte entelektüel belki düzeyinden ya da orada bulunan insanların niteliğinden kaynaklanan bir cazibesi oldu. O cazibe de evvel emirde siyasileri çekti kendine. Hatta Barack Obama'nın Twitter'la kazandığı, Twitter sayesinde buralara geldiği gibi bir efsane zamanla bizim siyasilerimiz arasında da popülerleştirdi. Bir de anlık herkes mesajını oradan vermeye başladı. Hatta gazete takip etmiyor insanlar. Twitter, o timeline'ı takip ediyorlar. Herkes son dakika haberini oradan geçiyor. Bir şekilde oranın akışı insanları kendisine çekti. Çekince de herkes orada var olmak istedi. Bu bir anlamda kamuoyunun ortak bir platformu haline geldi. Şimdi nitekim birçok hani son dakika haberi de oradan veriliyor, dikkat ettiyseniz. Yani birçok siyasi içinde geçerli bu. Birçok efendim meşhur içinde geçerli bu. Yani son dakika haberini ya da kendisiyle ilgili paylaşması gereken bir şeyi oradan veriyor insanlar. Herkes dönüp önce Twitter'ına bakıyor. Twitter'da ne söylemiş acaba diye. Bu anlamda bence şu anda en geçerli mecralardan bir tanesi.
Peki bir de şey yönünden bahsediliyor abi. Böyle sessizlerin sesini duyurabildiği, normal günlük yaşamda asla bir konuda müdahale edemeyecek ya da bir konunun seyrini değiştiremeyecek sıradan diye tabir edilen insanlar bir tweetle olayları ters yüz edebiliyor, değiştirebiliyor. Yani sessizlerin sesini duyurabildiği bir mecra olarak konuşuluyor. İşte gündem oluşturma bakımından, orada etkili cümleler yazma bakımından böyle olumlu yönleri konuşuluyor. Bir de bunun olumsuzunu konuşalım abi. Yani muhakkak vardır böyle gördüğümüz bizi çeken tarafı harici olumsuz olarak bize zarar veren tarafı var mı gerçekten? Mesela, siz keşfedebildiniz mi?
Yok estağfurullah, bu zaten çok açıktır. Yorumlara şöyle bir bakmak insanların ahlaki seviyelerini nerelerde dolaştığını görmek açısından önemli. Yani bu mecralar, yani biz kendi ismimizle yer almıyoruz, kendi efendim kişiliğimizle orada bulunmuyoruz diye her gelenin önüne geleni söyleyebileceği, her ağza gelenin ifade edebileceği bu kadar pespaye yerler midir? Bu hakikaten derin derin düşünülmesi gereken bir şeydir. Kaldı ki insanlara zararı kadar bir takım kurumlara da zarar oluyor. Ya işte bir tweet atıyor mesela, işte bu şu diyor, firmadan şöyle bir sıkıntı oldu. O mesela birçok şirketin önemsemek zorunda kaldığı bir anda PR faaliyetine dönüşebiliyor. Daha evvel bununla ilgili mesela bir şirketin ortaklarının işte kamuoyunda çok sevilmeyen insanlar olduğuna dair yanlış bir mesela sosyal medya haberi nasıl bir yayıldıysa mesela zaman zaman tweetlerde gündeme geliyor. O şirketin imajına çok ciddi zarar verdi. Mesela bununla ilgili o şirketin çok ciddi bir sosyal medya araştırması yaptığını, sosyal medya çalışması yaptığını biliyorum ben. Düne kadar mesela 10 sene öncesine kadar sosyal medya uzmanları diye bir meslek grubu yoktu. Şimdi var. Yani şirketler yani
çok revaçta da
evet,
şu an.
Şirketler bu konuda ciddi yatırımlar yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Oradaki görünürlüklerini, yani tamam oradan bir getir elde etmese bile oradan elde edeceği imaj kaybını engellemek için bu tür insanlar istihdam ediyorlar. Yani geçenlerde bir bakan atandı mesela. Bakanın hemen geçmiş tweetlerinde yapmış olduğu birkaç böyle yorum öne çıkartıldı. Sonra işte efendim bu onun hesabı değildi falan filan diye bir imaj kayboldu. Yani şimdi burası takip edilmesi gereken bir yer olarak görülüyor. Ben şey de biliyorum, bir belediye başkanını mentionlayarak atılan bir tweetin nasıl hemen bir çukurun doldurulmasına yardımcı olduğunu. İşte sabah atılan tweetin akşam ne güzel bak doldurmuşlar çukuru diye geri teşekkür tweeti olarak yine mentionlandığını da gördük. Birçok belediye bu noktada hassas davranıyor. Çünkü o tweet ahalisinin daha böyle rafine, daha böyle okumuş, daha böyle entelektüel insanlar olduğuna dair bir zan var. Bu yapılan araştırmalarla da böyle bir şey var. Dolayısıyla bunu artık yok sayamıyor kimse yani. Burada olmak zorunda hissediyor herkes. Ona göre de bir piyasa oluşmuş durumda yani.
İyi ne güzel.
Alan satan
böyle.
Memnun.
Aynen, biz de halimizden memnunuz.
Evet.
Peki abi ne diyelim kısadan istemize? Twitter'ı konuştuk. 140 karakter
Twitter
dedik.
Ne demek?
Onu bilmiyorum.
Tweetlemek ne demek mesela?
Ona hiç bakmak aklıma
i̇şte
gelmedi.
Bakmak lazım. Bunlar önemli şeyler.
Ben hemen not alayım. Yani bir Twitter'ı araştırdım geçmişini falan ama ne anlama geldiğini.
Ne?
Kuş.
Evet.
Mavi bir kuş.
Tweetlemek demek civciv. Cikcik demek.
Civciv.
Evet. Yani cikciklemek yani. Yani oradan tweet ifadesi gelmiş. O yüzden şöyle diyeceğiz. belki şöyle demek daha uygun olabilir. Hani tweetlemek, cikcik demek ya. Burada şey var, bir kuşlar kumkuması var. Yani herkes bir yerden
çok sesli, çok bir sesli. Kora var.
Herkes çok ötüyor yani. Ona bir şey söylemek lazım. Son gülen iyi güler ama son öten iyi öter mi onu bilmiyoruz.
Ama son öten iyi öter mi onu bilmiyoruz. Böyle bir şey yapalım, düşündürücü şekilde bırakalım. 2x2'mize de son gülen iyi güler ama son öten iyi öter mi bilmiyoruz diyelim. Ve böylece tweet'in anlamında 2x2'sini de çıkarmış olalım. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bir kitap ve bir söz konuşup akabinde programımızı nihayete erdireceğiz. Ama öncesinde programı ilk yarısını kapatmadan verdiğimiz sözü yerine getirelim. Bir gelenek haline gelen Lütfü abimizin sesinden güzel bir şiir dinleyelim. İsmet Özel'den Naat diyoruz ve sözü...
Onu niye dediğimizi de söyleyelim Ömer Faruk'cum. Yani bir Mevlid Kandili'nin malum dönemindeyiz. Mevlid haftası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği Rebiyül Evvel ayındayız. Rabbimiz şefaatlerine nail eylesin. Biz de onu bu vesileyle almış olalım. Muhabbetten muhabbet olsun hasıl, muhabbetsiz muhabbetten ne hasıl diyelim Bezmi Alem Valide Sultan gibi. Evet. Dinleyin ey vakti duymak doruğuna varanlar. Falları grafiklerde bakılanlar, siz de işitin. Külden martı doğuran odalıklar ve kahyalar, kara pıhtılarıyla damgalanmış veznelerde dili, şehvetsiz çilingirler, yaltak çerçiler, celepler ki sıvışık, natırlar ki nadan. Ey hayat rengini sazendelik sanan yırtlaz kalabalık, dinleyin bendeki kırgın ikindiği, hepiniz kulak verin. Güneşin koskoca beldeye suskunluk yaygısını serdiği yazlar yok. Yok artık altında suskun yolları saklı tutan, karla örtülmüş kırların kışı. Gitti giden, yerine gelmedi başka biri. Orada duyum satmadı kendini hiçlik bile. Belli ki son yüzyılımız göğsümüzden varla yok harman eden sesi uçursak diye bize verildi. Yetti bir yüzyıl böceklerde ve otlarda soluyuş izlerimizi silmek için. Ne yesek lokmaya vurulur gibi değil, yuduma gelmiyor içtiklerimiz. Dernekler toplanıyor dışta tutmak için, kanat vuruşlarını yumuşak tutan etkeni. Utançlı sessizliği tanımaz kalemlerle kapanıyor bilanço. Top mermisi, kör testere, defalarca boyanmış çaput parçaları sıkıştırdık günlerimiz arasına ki serazat kahkahalar atalım. Yapmacıktan nefretimiz sebep olsun kavgamıza. Bekleyiş arzından kovsunlar bizi. Ne Yemen biraz öncemiz diyelim, ne biraz sonramız Meksika. Canı pek bir dünya son yüzyılda yaşadığımız. Yüzü perdahla kavi, peçesi paramparça. Üstü başı kükürttü bu dünyadan, kancıklık sıçradı çevirdiğimiz sayfalara. Artık kimse bize haber vermeyecek, hemen şu tepenin ardında saldırmaya hazır ve müsellah bir düşman taburu durduğunu. Çünkü gerçekten yok böyle bir ordu. Bir düşmanımız kaldı kendi dudaklarımız arası. Biliyoruz günden güne çapurlaşan yer yuvarlağında bizleri yan çizer birer hemşeri haline sokan nedir? Çırpını çırpını giden atlardan indik. Girmek için patavatsız yurttaşlar sırasına. Zihnimiz acizlerin şikayetleri sığacak kadar kanırtılırken ses etmedik. Öcümüz alınacak korkusuyla irkildik. Kaldıysa bir soru içimizde, o da bir şey. Nerededir yerle gök arasındaki ulak, nerede biz? Kimseden bir işaret gelmeyecek. Bir melek kimsenin alnını sıvazlamazsa, söylemez size kimse dünyadaki ömrü boyunca hiçbir insana yan bakışı olmayan kimdi? Kimdi yan gözle bakmadı kır çiçeklerine bile?
öğretmek için cephenedir kıyametti torunu kucağında. Dönünce bütün gövdesiyle döndü. Bir bu anlaşılsaydı son yüzyılda, bir bilinebilseydi nedir veçe? Dinleyin ey vakti duymak doruğuna varanlar. Sıyırın kahkaha sırçasını cildinizden. Omuzunuzdan vaveyla heybesini atın. Boşa çıksın reislerin, kahinlerin, şairlerin kuvveti. Güler yüzlü olmak neydi onu hatırlayın. Neydi söğüt gölgesinde gülümsemek, ağız dolusu gülmeden taşlıkta.
Evet, Rabbimiz ağız dolusu gülmeden torunuyla kucağında kıyam nedir bize öğreten, döndü mü bütün vücuduyla dönen o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin.
Amin. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun abi.
Amin inşallah.
Dilerseniz hemen 3x3'ümüze başlayalım. Bir kitap konuşuyoruz. Kitabımızın ismi İç Bir Şey. Ayşegül Genç'in kitabı. İz Yayınları'ndan çıktı 2017 yılında. 158 sayfadan oluşuyor ve arkasında dikkatimi çeken kitabın içeriğine dair bir söz var. Onu paylaşayım ve sözü size bırakayım. Savaş, sanat ve sorumluluk üzerine kurgu bir roman şeklinde anlatılıyor kitap. Neler söylemek istersiniz abi? İç Bir Şey kitabı hakkında.
Ayşegül Genç bir genç yazarıdır. Soyadıyla müsemma bir genç annedir. Bir ev hanımından beklenen vazifeleri yerine getirdikten sonra böyle hakikaten içli romanlar ortaya koyan ve gerçekten yüz akı böyle okunduğunda içinizde bir şeylerin sarımtırak bir şeylerin böyle ışıdığını hissettiğiniz duygularla bizi buluşturan çok da başarılı bir yazardır. Hem roman yazıyor, hem şiir yazıyor, hem deneme yazıyor. Yani yazmadığı yok Ayşegül Genç'in.
Maşallah, Allah kalemine kuvvet versin.
Kendisini tebrik ediyoruz. Gerçekten ürünlerinin de inşallah daha böyle sözünün tesirini arttırarak devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. İlk romanını yazacağı zaman böyle bir istişaremiz olmuştu da ifşa mı edeceksin kendini demiştim Ayşegül Genç'e. Böyle o da muhtemelen şey yaptı yani biraz şaşırdı önce o ne demek ifşa. Ben de aslında iç dünyasını insanın bu tür kitaplarla ortaya koyduğunu, dolayısıyla hafif böyle dikkatli olması gerektiğini falan ima etmiştim. Ama öyle bir şey ki yani yazarlık bu iç dünyanın zenginliğini, çok zaman dış dünya ile kurduğu irtibatın aslında nasıl bir aksül amel ortaya koyduğunu ifade etmekten ibaret gibi gözükse de aslında vardığı yerde oluşturduğu tesir itibariyle yazarının bile tahmin edemeyeceği bir takım sonuçlara gebe bir ameliyedir. Yani orada bir söz fırlatıyorsunuz tabiri caizse. Yani dünyanın rahmine bir söz fırlatıyorsunuz. Oradan ne çıkacak onu Allah biliyor sadece. O yüzden niyet mühimdir. Ben Ayşegül'ün niyetinin çok güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de güzel ürünler verecek. Bir paragraf okuyacağım, ufak bir paragraf. Oradan da muhtemelen şey çıkacak. 3x3'ümüz çıkacak.
Buyurun abi.
Kitabın 3 tane kahramanı var. Aksak, Keçi Sakal ve Seyla. Burada savaş, sanat ve sorumluluk üzerine iç burkan, hırpalayan bir kurgu oyunu diye ifade edilmiş kitabın arka kapağında. Şöyle bir paragraf var. Bizim nasibimize düşen öyle söyleyelim. Kalk artık Keçi Sakal. Herkes puhu kuşunu harabeye aşık sanır. Oysa o kuş defineye aşık olduğu için gezinir harabelerin ortasında. Sözünü söyle Keçi Sakal. Harabeye çevrilecek olsa da sözünü söyle. Neden puhu kuşuna bir mısra bağışlamıyorsun? Neden sözden kaçıyorsun? Söze tutun Keçi Sakal. Bırak kalbin bir kelimeye dönüşsün. Dünya denilen enkazın altına bir hazine de sen bırak. Ben burada tam Ayşegül'ün kendini anlattığını düşünüyorum. Sözden kaçmıyor, söze tutunuyor. Kalbi bir kelimeye dönüşmek üzere ve dünya denilen enkazın altına sürekli hazine bırakıp evet, duruyor.
Çok güzel bir tabir. Evet. Harabeler arasında.
Yani o yüzden şöyle diyebiliriz Ömer Faruk'cığım.
Buyurun abi.
Dünya denilen enkazın altına hepimiz bir hazine bırakmaya çalışalım. Ve bırakalım da kalbimiz bir kelimeye dönüşsün.
O zaman 3x3'ümüzü dünya denen enkazın altına bir hazine bırakmaya çalışalım. Bırakalım da kalbimiz bir kelimeye dönüşsün şeklinde söyleyelim. Ve 3x3'ü söylemiş olalım. Şimdi dilerseniz abi son kısmımıza geçiş yapalım artık. Bir sözümüzü konuşalım. Bu sözümüz de dedi ki kitabından olacak. Şimdi bilmeyen dinleyicilerimiz vardır muhakkak. Onlar için dedi ki kitabını bir açıklamış olalım. Dedi ki Mehmet Lütfü Aslan abimizin bir süre önce sosyal medyadan dedi ki başlığıyla halk dostlarından paylaştığı sözlerdi. Bu sözler bir süre sonra birikti ve iki kapak arasına toplanmaya niyet edildi. Ondan sonra iki kapak arasına toplandı. Genç Dergisi'nin 2018 yılındaki hediye kitabı olarak verilmesi kararlaştırıldı. Biz her programımızda oradan bir tane söz alıp o sözün şerhini okuyup ve gönlümüzden ne gelirse onu yorumluyoruz. Bu haftaki sözümüz de dedi ki ilim mi amel mi diye sorana ilim talebinden daha üstün amel bilmiyorum dedi şeklinde bir sözümüz var. Müsaadeniz olursa ben okuyayım şerhi. Alimler ve zahitler arasında ilimin mi amelin mi öncelikli olduğuna dair bir tartışma hep ola gelmiştir. Bu söz böyle bir tartışmanın aslında olmaması gerektiğine dair ince bir nükte olarak ilim talebinin en üstün amel olduğunu ifade etmektedir. İfade etmektedir ki amel ile ilmi telif etmekte ve birbirinden ayrı düşünülmeyeceğini göstermektedir şeklinde bir şerhi var. Siz ne söylemek istersiniz abi bu konuda? Bu sözü de seçerken çarşamba gün akşam söylediğiniz sözden yola çıkarak seçtik, not aldık.
Evet, o üçüncü yol kavramından aslında çıkarak bir sözü hatırlamıştık hatırlarsan.
Evet abi.
Yani üçüncü yol her zaman vardır diye biz hep söyleyip duruyoruz. Üçüncü yol derken de kastımız ne? Yani bizim önümüze işte siyahtır beyazdır, işte efendim iyidir kötüdür ya da şunu yap bunu yap tarzında hep böyle iki yol önerenlere biz üçüncü yolun mümkün olduğunu söylüyoruz. Bunun bir istisnası böyle belki hakla batıl arasındadır. Yani hak ve batıl arasında bir üçüncü yol yok. Yani ya haktasın ya batıldasın, ya saitsin ya şakisin. Belki hani kişisel hayatlarımız içerisinde hep iki seçeneğe takılı kalmamak için bir zenginlik, bir böyle daha farklı bir alternatif olabileceğini, hani bilenin üstünde bir bilen vardır, işte kurgunun üstünde bir kurgu vardır, kader deme sakın, kaderin üstünde bir kader vardır diyebileceğimiz bir zenginliği aslında işaret etmek için bunu söylüyoruz. Burada da böyle bir bizi ilim midir amel midir diye böyle kısır bir noktaya sevk etmek isteyenlere çıkmış böyle Hazret'in bir tanesi, Allah nuru ziyade eylesin, çok güzel bir şekilde demiş ki yani ne ilimdir ne ameldir, hatta ikisi birdendir. Ben ilim ilim talebinden daha büyük amel bilmiyorum. Bu bir telif gayretidir ve dolayısıyla iki yoldan farklı bir üçüncü yoldur. İkisini aslında bir araya getirmiş oluyor. Aslında dördüncü yol da vardır belki, beşinci yol da vardır. Önemli olan yolların, hakka giden yolların, kişilerin nefisleri adedince olduğu gibi bizim önümüzdeki imkanların da ihtimallerin de yine bunlar kadar çok olduğunu bilmektir. Yani hiçbir zaman böyle bir o sebep sonuç ilişkisi içerisinde ümitsizliğin ve yeisin kapanına takılmamak, orada kendini heba etmemek aslında sırrını bize fısıldayan bir bu hakikattir. Mesela geçenlerde bir şey oldu. Bir abimiz, Afrika'da hizmet etmiş bir abimiz, gitmiş orada bir sene öğretmen olarak bulunmuş. Daha sonra gelmiş. Bir vesileyle biz buluştuk bir akşam. O akşam İstanbul'da olduğunu söyledi. Ne yapabilirim ben bu akşam diye sordu. Şimdi ben de bir şeye gidiyorum. Gençlerle buluşmaya gidiyorum. Orada bir onlarla hasbihal yapacağım. Dedim ki bak benimle gençlerle hasbihal yapmaya gelebilirsin. Bu birinci bir yol yani. Sana iki yol önereceğim şimdi. İkinci yolda Genç Dergisi'nde o akşam bir okumak grubu var. Okuma halkası. Seyahatname okuyorlar.
İbn-i Batuta'nın
seyahatnamesi. Evet, İbn-i Batuta seyahatnamesini okuyacaklardı. Hamit kardeşle Muhammed Murat Tutar'ın öncülüğünü yaptığı bir grup. Dedim bir de o var. İstiyorsan oraya da gidebilirsin. Ondan sonra bu da ikinci yol. Ama biz hep üçüncü yolun varlığına da inanıyoruz dedim. Gidip evde istirahat edebilirsin. Ya da misafirhanede. Şimdi bazı insanların hakikaten eğer gerçekten belli bazı davaların ya da belli bazı gayelerin, amaçların kendileriyle buluşmasında hem çaba sarf etmişler hem de iş onlara ram olmuşsa, bak şimdi bir işle ilgili sen kendin çaba sarf edersin ama iş sana ram olmaz. Yani hem çaba sarf edeceksin hem de iş seni sevecek yani. O meslek, o hizmet seni sevecek. Bu bir kader meselesi, biraz nasip meselesi. Şimdi muhtemelen abimizin o bir sene boyunca bulunduğu yerle ilgili kaderi, hissesi, payı güzeldi ki bizim hiç tahmin etmediğimiz, ya ne yapacağız şimdi, oram olsun buram olsun diye tam böyle düşünürken telefonu çaldı. Açtı telefonu, kapatırken dedi ki, ya abi dedi kusura kalmayın, ben ne oraya gideceğim ne buraya gideceğim ne oraya gideceğim. Dördüncü bir şey çıktı, Burkina Faso'lu bir arkadaş gelmiş, şimdi onunla buluşup bir ihtiyacı var onu göreceğiz dedi. Dedim ki bak bu da dördüncü yol. Dördüncü yol da Cenab-ı Hak lütfetti o anda yani. Nasip işte. Kendisi o hizmette öyle güzel bütünleşmiş ki yani o anda bir kendisine oradan bir kapı açılıverdi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bir örnek tabii. Subjektif de görülebilir ama sonuçta insan bunu mu tercih edeyim, onu mu tercih edeyim diye hiçbir zaman iki seçenekli bir hayatının olduğunu düşünmesin. Üçüncü seçenek, dördüncü seçenek, beşinci seçenek hep vardır. Eninci seçenek de Cenab-ı Hakk'ın vereceği seçenektir. O eninci seçeneğe insan, onun zenginliğine daha doğrusu, en kadar seçeneğe zengin, önüne konulabileceğini düşünür ve bunun idrakinde olursa muhtemelen en güzel seçenekle yüzleşecektir. Bunun imanı, ihlası ve samimiyeti içerisinde olunursa da muhtemelen kazançlı çıkılır diye düşünüyorum.
Allah razı olsun abi. Ağzınıza sağlık. Bence böyle çok güzel bir noktaya parmak bastınız, açıkladınız. Eminim çok tesirli olacaktır bu. Kendimden biliyorum bu ikinci, üçüncü yol meselesini. Yine genç arkadaşlarımızın da kafasını kurcalayan mevzulardan biriydi. Çok güzel oldu. Ağzınıza sağlık.
Peki ne çıkarttın? 4x4'ün hissesi.
4x4'ün.
Hadi bakalım. Güzel.
Ama şöyle bir şey yaptık abi. Şimdi amelden yola çıktık. Şeye bağladık. Üçüncü bir yola bağladık. Bunu, hangisinin hissesini soruyorsunuz?
Yok bunu sor. Yani bu sonuçta şeyi, yani bunun tamam hissesi var. İlim talebinden daha büyük amel bilmiyorum. Çok güzel. O biz şimdi bir de kendimize ait bir hisse çıkarmamız lazım. Yani şu anın bir hissesi var yani. Nasip ne?
Şöyle diyelim o zaman. Ne ikinci yol ne üçüncü yol. Allah'a gönlünde hissedene en kadar yol vardır.
Peki. Yani doğru aynen öyle.
Diyelim
ne,
o zaman.
Ne ikinci yol, ne birinci yol, ne ikinci yol, ne üçüncü yol, eninci yol. Evet, hepsi mümkündür.
O zaman 4x4'ü söyleyelim abi. Ne ikinci yol, ne üçüncü yol, eninci yola kadar yolumuz var.
Evet, yol ki Allah'a çıksın yeter ki.
Yol ki Allah'a çıksın. Eyvallah abi. Şimdi bir toparlayalım müsaadeniz olursa programı. Bugün yine 4x4 konuştuk. İlk başta bir haberle başladık. Dünya ABD'den ibaret değildir haberini konuştuk. Yani son zamanlarda sürekli gündemimizi meşgul eden Amerika Birleşik Devletleri'ne söylenmiş bir sözü Tayyip Bey tarafından bunu konuştuk. Ve buradan şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Her şey ABD'den ibaret değil. Mesele hayat tarzı mücadelesinden ibarettir. Neyi kaybettiğimizi hatırlayalım dedik ve geçmişe bir atıfta bulunduk. Köklerimize bir atıfta bulunduk. Ondan sonra konu olarak Twitter'ı 140 karakterde derdimizi anlatmak mevzusunu konuştuk. Burada da bu tweet'in ne anlama geldiğini öğrenmiş olduk sayenizde.
Cik cik.
Aynen. Sonraten iyi öter dedik böylece kısadan hissemize. Akabinde ikinci kısma başladık. Güzel bir şiir dinledik. 3x3'ümüzde bir kitap konuştuk. Ayşegül Genç Hanımefendi'nin Hiçbir Şey isimli kitabını. Ve buradan da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Dünya denen enkazın altında bir hazine bırakalım. Kalbimiz bir söze dönüşsün dedik kısadan hissemize. Ondan sonra 4x4'ümüzde de bir söz konuştuk. İlim mi amel mi diye sorana ilim talebinden daha üstün amel bilmiyorum dedi sözünü konuştuk. Ve son olarak kısadan hissede ne ikinci yol ne üçüncü yol, her zaman farklı bir yol vardır. Yol ki Allah'a çıksın şeklinde nihayet erdirdik. Böylece programımızı sonlandırmış olduk. Kıymetli dinleyiciler, bize eşlik ettiniz. Sizlere çok teşekkür ederiz. 4x4 programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bize Twitter hesabından yazabilir, okunan şiirimize ulaşabilir ve mesajlar atabilirsiniz diyelim ve programımızı nihayete erdirelim. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar.